Ayrım 4.
Artık vapurda olduğumu unutuyordum. Ömrümde her gün birkaç şiir okuyan ve düşünen bir adamın o tuhaf ve hastalıklı hali etrafımı bozuyor. Üsküdar ve Selimiye yakalarındaki evleri, kubbeleri, minareleri, servileri, hatta koca tıp fakültesini ve koca kışlaları silerek hiç görmüyor. Onların yerine alanlarından gümüş ve elmas şelaleler akan, serin gölgelerinde çıplak ve pembe çiftler öpüşen, balta girmemiş çam ve kayın ormanları yapıyordum. Gerçekte olmayan, yalnız kendi hayalimde yarattığım bu manzaraya, bu yüce ve büyük manzaraya bakarak, ah aşk yeri, ah işte aşk yeri diyordum. Martıların, geliniz, uzaklara, şu leylak renkli sislerin öbür tarafına, orada sizi, beyaz çiçekler, ezeli ve yeşil baharlar içinde bekleyen kızlar var. Geliniz haydi oraya, diyen ve pek derinlerden acele acele inleyerek gelen seslerini işittikçe hayalim bütün bütüne dumanlanıyor, adeta başım dönüyor, artık pek aşağılarda kalan kız kulesinin üstünde şeffaf kanatta binlerce perinin uçuştuklarını ve gidilse elle tutulabileceklerini açıkça görüyordum. Ansızın omzuma bir el dokundu. Döndüm. Yahu nedir bu hal, bu dalgınlık ne? Hiç. Beni tanıyamadın mı? Şey, uyan yahu, ver elini bakayım. Sıcak ve kuvvetli bir elin benim haberim olmadan kendi kendine uzanmış olan soğuk elimi sıktığını duydum ve uyanmaya başladım. Fakat hala mahmurluktan kurtulamıyordum. Sen ha, ben ya. Bu en sevdiğim okul arkadaşlarımdan biriydi. 12 senedir görüşmemiştik. 12 sene. Aman ya Rabbim. Dün gibi hayat gerçekten en uzun olaylarla çabuk biten bir sinema şeridinden başka bir şey değil. Okulda herkesi güldüren, herkesle alay eden, herkese isim takan şen ve sevimli arkadaşım çok değişmişti. Kırmızı dudaklarının üstünde sert ve kumral bıyıklar çıkmış, şakaklarındaki saçları tek tük ağarmış ve biraz şişmanlamıştı. Fakat gözleri, ne olduğunu bilmediğimiz gerçeği bilinen birinci sebebin insan zekasına sonsuz bir şekilde kapalı kalacak karanlıkları içinde sönen ruhumuzun sanki en çok bulunduğu bu küçük ve parlak organlar. Onlar hiç de değişmemişti. 12 sene evvel içlerinde gülen mavi neşe hala yaşıyordu. Bilmem niçin uzaklaştıkça muhabbetimiz artan geçmişten bir yüze rastlamak beni mutlu etti. Seviniyordum ve bütün kuvvetimle ellerimdeki sıcak eli sıkıyordum. Vapurun üst katındaydı. Kanepelerde boş yer yoktu. Vapur önünden geçen mavnulara sık sık düdük çalıyordu. Herkes şüphesiz bir sıkıntı içinde gibiydi. Ortada hiç kadın görünmüyordu. İhtiyarlar uyuklayarak gazetelerini okuyorlar ve yanındakilere kısaca bir şeyler söylüyorlar. Şişmanlar sigaralarını içerek çarkların gürültüsünü dikkatle dinliyorlar. Son moda giyimli şık gençler tek gözlüklerini düşürmemek için dimdik duruyorlar. İçin yukarı çektikleri ütülü pantolonlarından renkli acırlı çoraplarını gösteriyorlardı. Ama hepsi ihtiyarlamış, yorulmuş, bunamış sanılıyordu. Tüysüz ve tıraşlı yüzlerini karınları ağrıyor gibi ekşitiyorlar, rüzgardan kaşlarını ve dudaklarını buruşturuyorlardı. Biz beyaz boyalı parmaklıklara dayanıyorduk. Arkadaşım, bir derdin mi var dedi. Buraya çıkınca seni gördüm. O kadar dalgındın ki yanıma sokulduğumu duymadın. Ne var kuzum? Hiç, dalga geçiyordum. Ne dalgası? Gülerek cevap verdim. Aşk dalgası. Daha bekar mısın? Bekarım. Arkadaşımın mavi gözlerindeki eski neşe birden soldu. Üçüncü derecede veremden yatağa düşmüş bir zavallıya teselli ve cesaret vermek zahmetine girilmeden nasıl mahzun ve çaresiz bakılırsa bir an bana öyle acır gibi baktı. Sonra parmaklığa dayadığı elini çekti ve cebine soktu. Biraz döndü ve ciddileşen gözlerini gözlerime dikti. Hala bekarsın ve aşk dalgası geçiyorsun ha dedi. Öyleyse özledim, sakın darılma. Sen bir serserisin. Okuldan çıktık çıkalı görüşmedik. Sormadan istersen başımdan geçenleri sana söyleyeyim. Hala aşk dalgası geçmene bakılırsa hayatı anlamamış, açık ve bariz gerçeğin farkına varmamışsın. Ve madem ki gerçeğe bu kadar yabancı kalmışsın, mutlu değilsin ve ölünceye kadar da mutlu olamayacaksın. Hangi gerçek diye gülümsedim. Hangi gerçek mi dedin? Sosyal gerçek. Eğer sen bu gerçeği sezebilseydin asla aşkla uğraşmayacaktın. Anlamıyor ve hep gülümseyerek ama niçin gibi yüzüne bakıyordum. O devam etti. Her yerde başlı başına bir çevre, bir sosyal vicdan vardır ki bütün fenlerin, mantıkların, ilimlerin, felsefelerin karşıtı olarak en mutlak ve zalim bir tarzda hükmünü sürer. İşte bizim semtimizde, Türklerin semtinde de aşk şiddetle yasaktır. Bir cehennem makinesi, bir bomba, bir kutu dinamit kadar yasak. Bir Türk 14 yaşına girdi mi annesinden, ablasından, kız kardeşinden ve nihayet teyzesinden ve halasından başka bir kadının yüzünü göremez. O halde kimi sevecek? Hiç. Bu çevrenin, bu sosyal vicdanın kuvvetini, dehşetini sana nasıl anlatayım? Adını unuttum, bilmem hangi filozof, Allah'ın insanlar üzerindeki etkisinden, insanlarla ilişkisinden, ahlakından bahsederken, o sosyal çevreden başka bir şey değildir, diyor. Ben bu sözü biraz doğru buluyorum. Eski kutsal kitaplarla bugünkü yeni dünyayı çeviren Allah her yerde, her devirde dinsizleri, kendisine karşı gelenleri başka sebepler ve başka tarzlarla eziyor. Eskiden Galile'yi yakan kuvvet bugün Galile'nin o büyük korkunç suçunu ders diye okuyan milyonlarca okul çocuklarına aldırmıyor. İspanya'da Ferrer'in kafasını delen kurşunlar Fransa'da patlayabilse ihtimal orada ihtiyar ve bunak kadınlardan ve papazlardan başka kimse kalmaz. İşte bu filozof da Allah'ımızın ezeli kanunu işletmek için hep semti ve semtin sosyal vicdanını kullandığını görerek o hükmü veriyor. Bu eski karşı konulmaz kanun her yere, her kıtaya, her memlekete değil, hatta her şehre, her köye göre değişiyor. Buradaki iyilik, orada cinayet, oradaki yararlık, burada fenalık sayılıyor. Kutsal kitapların bütün doğa, organ, değişim kanunlarına inat olarak hiç değişmemesi gereken emirlerine bile her yerde başka türlü boyun eğiliyor. Esasları bir olan Hristiyanlık, Avrupa'da başka, Amerika'da başka, Afrika'da başka. İslamlık da böyle. Hindistan'da başka, Liverpool'de başka, Buhara'da başka, Türkiye'de başka. Arabistan'a ve Acemistan'a git, oralarda bütün bütünle başka. İşte Allah'ımızın Türkiye'deki eski ve karşı gelinmez kanunu. Yani sosyal vicdan, aşkı bütün kuvvetiyle bize yasak ediyor. Türkiye'de kimse sevişemiyor ve kimse şimdiden sonra sevişemeyecek. Çünkü sevmek için önce görmek lazım. Oysa genç bir kızla yuva yapmak, ölünceye kadar mutlu yaşamak için konuşmak, anlaşmak, sevişmek değil. Hatta bir kerecek olsun yüzünü görmek olanaksız. Bu şiddetli yasağa karşı duranlar, iş devresine girmiş anarşistlerin, nihilistlerin yahut eski zamanlardaki dinsizlerin sonuna uğrarlar. Sosyal ve acıklı bir ölümle sönüp giderler. Lakin kurnazları, yasak olan aşkın usta kaçakçıları, hırsızlıklarından tıpkı ihtiyar ve cesur bir tütün kaçakçısı, Yunanlı bir yan kesicisi gibi bıkmazlar. Hep yürek çarpıntısı içinde yaşarlar. Gece tenha yollarda, karanlık bahçelerin şüpheli köşelerinde, rüzgar, soğuk ve rutubet altında saatlerce beklerler ve nihayet korkuyla karışık iki anlamsız kelime, tadı asla duyulmayan acele ve çabuk bir öpme. Hepsi bu. Eski edebiyata Acemistan'dan, yeni edebiyata Fransa'dan gelen aşk masalları, şiirler ve hikayeler şifa bulmaz bir frengi gibi bu kaçakçıların bütün varlığını geçmiştir. Onlar daima bir macera ararlar. Kadınların görülmesi pek açık ve belli bir tarzda dehşetle yasak olan bir semtte zıt ve yabancı çevrelerin adetlerini, mesela sevişmek hülyasını sokmak isterler. Kendilerini yabancı ve uzak memleketlerde geçen hayali romanların kahramanları yerine koyarlar. Tabii edebiyat dergilerindeki birçok şiirleri okuyorsun. Konu gece ve kadın. Oysa Türkiye'de ikisi de yoktur. Türk semtinde gece Alaturka saat 1'den sonra bütün perdeler iner. Sokaklar tenhalaşır. Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan sıçan deliğine girer. Gazinolar, balolar, tiyatrolar ve ilah, yani Beyoğlu tarafı asla Türk değildir. Orada yabancılar kendi semtlerini, kendi adetlerini yaşarlar. Kadınlarıyla kol kola genel bahçelerde, lokantalarda gezerler. Konuşurlar, eğlenirler, gülüşürler. Aralarına bilinen anlamıyla bir sıçan deliği bulamayan Türkler de karışır. Masaların başına pineklerler. Yabancıların kadınlarına, yabancı güzelliklere, yabancı göğüslere hasretle bakarlar. Uzatmayalım, Türklerin gecesi yoktur. Sonra yine bu yeni şiirde boyuna göller anlatılır. Hangi göller? İstanbul'da Terkos'tan başka göl hatırlamıyorum. Oraya da eminim şairlerin hiçbirisi gitmemiştir. Özellikle Terkos'un civarında gece barınacak yer yoktur. Yüzlerce mısralarla, uzun manzumelerle anlatılan sevişmeler, sevgililer de yalan. Şairin bir sevgilisi var. Fakat nerede? Şair sevgilisiyle konuşuyor, öpüşüyor. Fakat nerede? Ancak hayalinde. Gerçekte sevişmek ve genç bir kızla 3-4 dakika konuşabilmek ve bugünkü Türk semtinde balıkların sudan çıkarak havada uçuşmaları ve bostanlardaki ince kavakların dallarında tünemeleri kadar imkansızdır. İstanbul ve civarında değil bir genç, Türk kızıyla geceleyin kol kola gezmek, bülbülleri dinleyerek aşk kelimeleri söyleşmek. Hatta gündüz biraz taze görünen annemizle bir arabaya binmek ne kadar tehlikelidir, düşün bir. Piknik yerlerinde, bu zavallı, feci ve gülünç yerlerde de aşk mümkün değildir. Kadınlarla erkekler asla birbirlerine yaklaşamazlar. Aralarında mutlaka birkaç yüz adım bulunur. Birkaç yüz adımdan başka da birkaç düzine polis. Semtin sosyal vicdanına ve bilinen yedi başlı tutucu ve cehalet devinin arzusunu yerine getirmek için sanki bu polislerin milletvekilsiz ve meclissiz ulu bir kral kadar yetkileri vardır. Kız kardeşinize sokakta bir laf söylediğinizi görmesinler. Rezalet hazırdır. Hemen karakola. Kim olduğunuzu ve konuştuğunuzun kardeşiniz yahut anneniz olduğunu ispat edinceye kadar birkaç kilometre dayak yemezseniz yine şansınız varmış demek. Semtimizin dininden, geleneklerinden, adetlerinden, büyüklerinden, ihtiyarlarından, hükümetin zabıtasından fazla bu aşk yasağını isteyen kimlerdir biliyor musun? Kadınlar, Türk kadınları. Bunlar aşkın ve güzelliğin en korkunç düşmanlarıdır. Dışarıda kendi milletinden hiçbir kadın yüzü görmeyen erkeklerine evlerinde de bir bakacak yüz göstermezler. Dışarıdaki bekçilerin en dehşetlisi evdedir. Mesela hizmetçi olacaklar değil mi? En çirkinini bulurlar. Çiçek bozuğu, büyük ağızlı, kalın dudaklı, çarpık dişli, eğri burunlu, berbat bir şey. Her gün karşınızda gezen, yemeklerinizi getiren bu kızı daha fazla çirkinleştirmek için özel bir yetenekleri, bir dehaları vardır. Kuvvetli ve fırlak kalçaları görünmesin diye gayet bol elbise giydirirler. Etrafa dökülüyor bahanesiyle saçlarını sımsıkı bir yemeniyle bağlatırlar. Zavallıyı halis bir orangutana çevirirler. Beyin, hiç yüzüne bakmayacaksın, yanında laf etmeyeceksin, bir şey sorarsa cevap vermeyeceksin, tembihlerini vermekte gecikmezler. Bir hizmetçinin aleyhinde bulunurken, çalışkan, temiz, atik kız ama ağzı burnu yerinde derler. Ağzı burnu yerinde olmak onlar için en affedilemez bir cinayettir. Genç kızlarla görüşmek ve sevişmek asla mümkün olmadığından, evlenmek meselesi de onların elinde bir madendir. İstedikleri gibi işletirler. En birinci emelleri oğullarına yahut kardeşlerine çirkin bir kız almaktır. Tanımadıkları evlere görücü giderler ve erkeklerin birçoğu daha hala bilmezler ki bu görücü hanımlar güzelden ziyade bir çirkin ararlar. Ve mutlaka da bulurlar. Güzel bir kız alırlarsa kardeşlerinin yahut oğullarının onu seveceğini, onun lafını dinleyeceğini ve sonra kendi pabuçlarının dama atılacağını düşünmek onları çıldırtır. Güzellikten dehşetle ürkerler. Bunun için İstanbul'da koca bulamayan evde kalan kızların %90'ı en güzeller, en cazibeliler, en sevimlilerdir. Bu zavallı güzel Türk kızlarını görücü hanımlar beğenmez. Aa kardeş çok güzel ama şeytan gibi çok bilmiş. Biz oğlumuza ecinli değil kız almak isteriz derler. Kimine alafranga, kimine sıska, kimine şirret gibi kusurlar bulurlar. İstedikleri tombul, beyazca, sessiz, mıymıntı, budala, cahil, ıslanmış tavuğa benzeyen kızlardır. Böyle bir kıza rast geldiler mi? Ah işte bir melek diye haykırırlar ve başlarlar oğullarına, kardeşlerini abartarak anlatmaya. Zavallı erkek talihin kendine bir peri gönderdiğine inanır ve zifaf gecesi kalın duvağı kaldırınca karşısında "Adınız ne efendim?" sorusuna cevap veremeyen şaşkın, temiz, beyaz ve biçimsiz bir et yığınından başka bir şey göremez. Erkeklerini hiçbir fırsat kaçırmayarak güzel görmekten, aşktan, sevişmekten mahrum bırakan bu kadınlar aynı zulmü kendi cinslerine de yaparlar. Tanıdıkları bir kadının başından kazara bir macera geçer. Mesela bir mektubu yakalanır yahut da kocasından boşanıp diğer birine varırsa hepsi birden ona darılırlar ve dehşetle aforoz ederler. Aradan uzun seneler geçer, o kadını sokakta gördüler mi yollarını değiştirirler. Bazıları yüzüne tükürmeye kalkar. En insaflıları biraz acır. ah zavallı, kötü oldu. Alnının yazısıymış der. Semtimizde bir kadının en birinci görevi güzel olmaktır sözünün nasıl tehlikeli bir yalan olduğunu pek iyi bilen anneler, kızlarını ellerinden geldiği kadar güzellikten, şuhluktan, süsten, serbestlikten alıkoyarlar. Bu annelerin sokağa çıkarken kızlarının kulaklarına fısıldadıkları öğüdün değişmez modeli budur. Kızım, peçeni indir, ellerini çarşafın içine sok, başını öyle yukarı kaldırma, aşifte diyecekler. Önüne bak, Fransız karıları gibi zıp zıp yürüme, yavaş yavaş, göğsünü ileri çıkarma. Arkamıza takılacaklar, sana azgın diyecekler, adın çıkacak, evde kalacaksın vesaire vesaire. Sonra tanışan, görüşen her aile sanki birbirlerinin doğal müfettişleridir. Sakın bir aile içinde küçük bir aşk macerası geçmesin. Rezalet, dedikodu birden göklere çıkar. Kahramanlarını tefekorlar, oğullarının ve kızlarının gizlice görüşmelerine, mektuplaşmalarına aldırmayan göz yuman annelere bütün tanıdıkları yine birden darılır. Ayol kadın bu yaştan sonra boynuz dikiyor diye ondan iğrenirler. Bazı yeni romanlarda gösterilen Türkiye'deki bilinen kibar dünyasına gelince, bu dünya bütün bir hayal ürünüdür. Türklerin arasında eskiden de şimdi de ayrıcalıklı bir sınıf yoktur. Olay büyücek memurların, eski devirden kalma paşaların ve bir parça zengin olanların aileleri yapay bir kibar dünyası yapmaya çalışırlar. Ve esaslarını feda ederek sözde batılılaşırlar, frenkleşirler. Fakat netice, bütün semt onlara düşman olur. Bir mahallede böyle kadınları nikah düşen akrabalarına görünen bir aile oldu mu, evvela kötüler lakabı takılır. Sonra boykotaj başlar. Böyle kozmopolit ailelerin etraflarında yükselen nefret ve tecavüz sesleriyle bütün mutlulukları söner. Yerlerini yurtlarını terk etmeye, kırlara, uzak ve tenha köşklere, hücra yıllara çekilmeye mecbur kalırlar. Evet, yeni şiirlerdeki göller, geceler, aşklar gibi yeni romanlardaki o nikah düşen akrabalarına, erkeklerinin arkadaşlarına çıkan kadınların vücudu yalandır, uydurmadır. Bu romanlar, Batı romanlarının gölgelerinden, tekrarlarından, tercümelerinden, taklitlerinden başka bir şey değildir. İstanbul'da kadınları, yabancı ve nikah düşen erkeklere gözükür bir Türk ailesi bana gösterilsin. 5 senelik kazancımı vermeye şimdi hazırım. Bu romanlarda anlatılan Avrupalılaşmış aileler, meşhur sanatkarlarımızdan Kel Hasan'ın ve Abdi'nin özel ve yazarı bilinmez piyesleri kadar hakiki Türklüğe aykırıdır. O tiyatrolarda uşağın, hanımların yanına zırt zırt çıkması, oh kaymak diye süt ninelerin göğüslerini sıkması, gerçekte Türk aileleri arasında nasıl imkansızsa ve bu rezaletler nasıl son derece uydurma şeylerse, yeni romanlardaki yabancı erkeklerin ellerini sıkan, kocalarının yanında açık saçık, örtüsüz ve çarşafsız, hatta bazen dekolte, yabancı erkeklerle konuşan kadınlar da öyle kaba, münasebetsiz, gerçeğe taban taban zıt, soğuk ve sahte hayallerdir. Uzatmayalım, şimdi bana cevap ver. Böyle diniyle, gelenekleriyle, adetleriyle, kanunlarıyla, hükümetleriyle, zabıtasıyla, aile kurumuyla, hatta kadınlarıyla aşkı yasak eden, nikah düşen erkek ve kadını asla birbirine göstermeyen bir semtte aşk aramak, sevişmek inadı, serserilik değil de nedir? Böyle bir çevrenin sosyal vicdanına karşı gelmek, en kuvvetli ve muazzam hükümetlere karşı anarşistlik etmekten daha delilik, daha çılgınlık değil midir? Çok akıllı sandığım senin de hala bu imkansız hayal ile uğraştığını gördüğüm için çok canım sıkıldı. Zavallı dostum, sen şimdiye kadar piyangoyu çekmeli, kısmetine düşen et yığıntısına, et tarlasına razı olmalı, orduya askercikler yetiştirmeliydin. Ve ancak böyle mutlu olabilirdin. Halbuki sen hala aşk dalgası geçiyor, sonu bulunmaz bir ümitsizlik çölüne, içi lav dolu bir cehennem uçurumuna, arkasında ateş fışkıran yanar dağlar saklı, uzak, aldatıcı, suni bir seraba koşuyorsun. Bilsen sana ne kadar acıdım. Vapur Kadıköy'e gelmişti. Arkadaşımı dinlerken ökçelerimin üzerinde kalmış, hafifçe parmaklığa oturmuştum. Doğruldum. Sağ ayağım fena halde uyuşmuştu. Yere basamıyordum. Biraz dur kuzum dedim, ayağım uyuşmuş, en sonra çıkarız. Gülüyor, ayağın değil galiba beynin uyuştu diyordu. Vapur iskele tarafına eğilmişti. Üstten ve alttan adamlar çıkıyordu. Güneş kalın bulutlar altında kaybolmuş, hava esmer bir demir rengi bağlamış, ağlamaya hazırlanan içi yaş dolu, dargın ve soluk bir göz gibi suskunlaşmıştı. Çıkanlara bakıyordum. Yarım saat evvelki tatlı dalgamı korkunç bir fırtınaya çeviren arkadaşımın söylediklerini, fertlerini ikiye ayıran, aşktan ve sevişmekten mahrum bırakan, annelerini, karılarını, kızlarını hapsederek asırlarca daldığı rüyasız ve granit uykusundan asla uyanmayan bir kavmin, bir toplumun sonu ne olabileceğini düşünüyor, dar tahtalar üzerinde korkak bir dikkatle hızlı hızlı geçenlerin sessiz sedasız çıkışlarını ürkek bir hayvan sürüsünün acele kaçışına benzetiyordum. Bunların içinde hiç dişi yoktu. Çoluk, çocuk, ihtiyar, genç, zengin, fakir, hepsi erkekti. Elimle dizimi ovuşturarak vapurda hiç kadın yokmuş dedim. Arkadaşım yine güldü ve cevap verdi. Sabırlı ol, onların erkeklerle karışmaları yasaktır. En sonra çıkarlar. Vapur tamamıyla boşanmıştı. Biz hala davlumbazın üstünde beyaz parmaklıktaydık. Bacağımın uyuşması geçmemişti. Arkadaşımın yanında toparlayarak iskeleye doğru yürümeye başladım. Artık şimdi kadınlar da her tarafları örtülü, koyu siyah çarşaflarının altında sanki şangırtıları işitilmemek için pamuklara sarılmış, gayet ağır ve gizli esirlik ve zulüm zincirleri taşıyan, lanetlenmiş, hayattan kovulmuş, hasta ve dilsiz hayaletler gibi sendeleyerek, titreyerek yavaş yavaş çıkıyorlar ve başlarını önlerine eğerek düşmemek, bir şeye dokunmamak, birbirlerine çarpmamak, yanlış bir adım atmamak için kalın ve kara peçelerinin altında bastıkları yeri görmeye çalışıyorlardı. Üç öğüt, halk edebiyatından. Durmuş'un bir anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi. Ama gençti, kuvvetliydi. Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak, tekrar çiftini düzebilmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet İstanbul demektir. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa İstanbul'un yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı, çarıklarını sıktı, eline bir değnek aldı, gurbetçilerin arasına katıldı. Dere tepe aştı. Nihayet İstanbul'a geldi. İki gün hemşerilerinin kahvesinde pinekledi. Ne iş tutacağını bilmiyordu. Bir mesleği yoktu. Bari uşak olayım, dedi. Ev aramaya başladı, bir hafta geçti, uygun bir yer bulamadı. Bir gün kahvede Müstakim Efendi isminde birini salıverdiler. Evi Edirne kapıdaydı. Durmuş gitti. Bu efendiyi buldu. Aksakallı, nur yüzlü bir ihtiyar. Eteğini öptü. Uşak arıyor musunuz? Beni alın efendim, dedi. Müstakim Efendi onu tepeden tırnağa süzdü. Nereli olduğunu sordu. Durmuş, Kastamonuluyum, dedi. Evli misin? Hayır. Anam babam var mı? Yalnız anam var. Babam sizleri ömür. Ne zaman İstanbul'a geldin? 10 gün önce. 10 gün boş mu gezdin? İş aradım. Bulamadın mı? Bulamadım. Kazanacağı parayı ne yapacağını, borcu olup olmadığını sordu. Durmuş'un verdiği cevaplardan memnun oldu. Peki oğlum, dedi, ben seni yanıma alayım ama çok para veremem. Durmuş, ben çok para istemem efendim, dedi. Ama ben pek az para veririm. Ne kadar verirsiniz? 1 kuruş. Günde 1 kuruş mu? Hayır, haftada 1 kuruş. Hayır, Durmuş biraz şaşaladı, tekrar sordu. Ayda 1 kuruş mu efendim? Hayır, senede 1 kuruş. Durmuş bu ihtiyar efendiyi kendisiyle eğleniyor sandı. Güldü. Önüne baktı, utandı. Fakat Müstakim Efendi yine senede 1 kuruş dedi. Yalnız bu kadar değil. Bir de öğüt vereceğim. Durmuş gözlerini yerden kaldırdı. Ben öğüdü ne yapayım? Bana para lazım efendim.